Bugünlerde yorumunu yaptığımız İncil'den Filipililere mektubu, Pavlos'un cezaevinden yazdığı mektuplardan biridir. Pavlos, cezaevindeyken 4 mektup yazdı ve bizler bunlara cezaevi mektupları diyoruz. Bu mektuplar Efesoslular, Filipililere, Kolosallere ve Filuman'a yazılan mektuplardır. Filipililere mektup, Pavlos'un Filipili kiliseyle olan harika ilişkisinden kaynaklanmıştır. Gerçekten de bu kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'a bütün diğer kiliselerden daha yakındı. Onun Filipililere ve Filipililerin de kendisine olan sevgisi bu mektupta yansımaktadır. Ayrıca bu mektupta Mesih inanlılarının iman yaşamını nasıl yaşaması gerektiği ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Pavlos, Filipi'yi ikinci müjde yolculuğunda ziyaret etmişti. Pavlus ve Barnabas'ın ilk yolculuklarında Galatya'ya gittiklerini, orada Harkule'de bir hizmetleri olduğunu ve karşılaştıkları zulümlere karşın birçok kiliseler kurduklarını habercilerin işlerinde okuyoruz. Filipi'deki Mesih inanlıları Pavlus'a çok yakın olan kişilerdi. Yolculuklarında onu izlediler, ona tekrar ve tekrar hizmet ettiler ama Pavlus Yeruşalim'de tutuklandığında 2 yıl boyunca onun izini kaybettiler. Nerede olduğunu bilmiyorlardı. Sonunda Roma'da cezaevinde olduğunu öğrendiler Filipili inanlılar. Bu insanların yürekleri Pavlus'a doğru kaydı ve derhal Pavlus'un ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere bir armağanla vaizlerini ona yolladılar. Bunun üzerine Pavlus, inanlılar topluluğuna teşekkür etmek ve onlara olan sevgisini dile getirmek için bu mektubu yazdı. Galatyalılara yazdığı mektupta olduğu gibi düzeltilecek bir doktrin, yani öğreti yoktu. Korintoslulara mektubunda olduğu gibi davranışlarını da düzeltmesi gerekmiyordu. İnanlılar topluluğunda sadece 2 kadın arasında küçük bir sorun vardı ve Pavlus mektubunun sonlarında onlara öğütte bulunuyor. Durumu fazla ciddi görmediği bellidir. Pavlus'un Filipili inanlılara mektubu, Mesih inancının, değerli dostum, önemli bir mektubudur. Pavlus'un Filipililere mektubunun konusu şudur. 1. İman yaşamının felsefesi. Bu 1. bölümde işleniyor. 2. İman yaşamının kalıbı. Bu da 2. bölümde işleniyor. 3. İman yaşamının ödülü. 3. bölüm. 4. bölümde de iman yaşamının gücü. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektuba kaldığımız yerden devam edelim. Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz Filipililere mektup 2. bölüm 12. ayete geldik. Daha önceki yayınlarımızda Mesih'in düşüncesini öğrendik. Özellikle son 2 yayınımızda bunun üzerinde durduk. Şimdi Mesih'in düşüncesini öğrendik. Bunun taklit edilebilecek bir şey olmadığını gördük. Mesih ise de olan düşünce sizde de olsun sözü, ancak bu düşüncenin size geçmesiyle gerçekleşebilir. Yaşamlarımızda yumuşak başlılık ya da alçak gönüllülük meyvesini verecek olan Tanrı'nın ruhunun işidir. Şimdi Romalı sokaklardan yürürken Mesih'in düşüncesini göreceğiz. Mesih'in düşüncesinin Romalı evlerde ve bir Roma hapishanesinde yaşandığını göreceğiz. Bize verilen 3 örneği göreceğiz. Pavlus'un düşüncesi, Timoteus'un düşüncesi ve Epafrot'in düşüncesi, ki bu Filipi'deki kilisenin çobanıydı. Bu putperest imparatorlukta Mesih'in düşüncesini yansıtan bu 3 adam vardı. Ve büyük bir olasılıkla 3 milyon daha da vardı. Bu mektupta bize sunulanlar bunlardır. Filipililer 2. bölüm 12. ayette, bu nedenle sevgili kardeşlerim diyor Pavlus, her vakit nasıl sözümü dinlediyseniz şimdi yine dinleyin. Yalnız ben orada yanınızdayken değil, yanınızda olmadığım şu dönemde daha da çok dinleyin. Korkuyla, titremeyle kurtuluşunuzu etkin kılın. Ben bu ayetteki kurtuluş sözcüğünün genel anlamda kullanıldığına inanıyorum. Pavlos, inandılar topluluğundaki sorunlarını çözmelerinden ve kendi iman yaşamlarındaki sorunları çözmelerinden söz ediyor. Onlara yardım etmek için orada değil ve oraya bir daha gidip gidemeyeceğinden de emin değil. Çünkü kendisi bir Roma cezaevindedir. Bu yüzden onlara saygı ve korkuyla kendi kurtuluşlarını sonuca götürmelerini söylemektedir. Bir vaiz sabah ayininde bu ayeti okuyordu. Küçük bir kız annesine, "Anne, kurtuluş önce sizin içinizde olmadıkça onu sonuca götüremezsiniz, öyle değil mi?" diye sormuştu. Bu iyi bir soruydu ve bir sonraki ayet bu soruyu yanıtlamaktadır. Çünkü Tanrı kendisini hoşnut edeni yerine getirmeye istekli ve etkin olabilmeniz için varlığınızda işlemektedir. 13. ayet. Bu yüzden Tanrı önceden içinize girmiş olan şeyi sonuca götürür dostum. Eğer Tanrı sizi kurtardıysa, sizi imanla kurtarmıştır. Sizden gelen hiçbir şey yoktur. Tanrı kurtuluş için hiçbir türde iyi işleri kabul etmiyor. Ama kurtulduktan sonra Tanrı sizinle işleriniz hakkında konuşuyor. İmanla size vermiş olduğu kurtuluşu sonuca götürmeniz için sizde etkin olacaktır. Calvin bunu şu şekilde dile getirmiştir. Sadece iman kurtarır ama kurtaran iman hiçbir zaman tek başına değildir. Yakup bunu şu şekilde dile getirir. Aynı şekilde tek başına eylemsiz iman da ölüdür. Ama biri şöyle diyecektir. Senin imanın var, benim eylemlerim var. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster. Ben de imanımı sana eylemlerle göstereyim. Sadece Tanrı yüreği görebilir dostum. Tanrı bizim gerçek durumumuzu bilir. Benim kurtarıcı imana sahip olup olmadığımı bilir. Sizin kurtarıcı imanınız olup olmadığını bilir. Ama komşunuz sizin imanınızı görmez, göremez. Görebileceği tek şey iman işlerinizdir. İman hayatı yaşamanızdır. Ne oranda iman hayatını yaşıyorsunuz? Sözleriniz ve hayatınızın birbirine uyup uymadığıdır. Evet, komşularınızın görebileceği tek şey sizin iman işlerinizdir, hayatınızdır. Gerçek iman, etrafımızdaki insanlar bizim farklı olduğumuzu, Mesih inanlısı olduğumuzu anlayabilsinler diye etkin olacaktır. Bizlerin inanlı olduğumuzu bildirmemiz için elimizde bir levha ya da bir tür simge taşımamız gerekmez. Bizim iman işlerimiz gözükecektir ve gözükmeli. Bizim hayatımızda iman eylemleri gözükmelidir. Pavlos, Filipili inanlıların yaşamlarında kendini gösterecek olan imandan söz edecektir. Yaptığınız her işi hiç mırıldanmadan, çekişmeden yapın diyor 14. ayette. Öyle ki diyor 15. ayette, kusursuz ve aldatısız olasınız, bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya ışık saçan yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun. Eğer bunu yaptığınız için söylenecekseniz, inanlılar topluluğunda bir görev ya da pazar okulu öğretmenliği yapmayı kabul etmeyin. Bu inanlılar topluluğu işine her şeyden daha çok zarar verir dostum. Yapılan her iş gönülden, hiç mırıldanmadan, söylenmeden ve çekişmeden yapılmalıdır. Öyle ki kusursuz ve aldatısız olasınız. Bir ışık gibi olun. Geceleyin dışarıya çıktığımızda gökteki yıldızları görürüz değil mi? Tanrı bu karanlık dünyaya baktığında kendisine ait olanları buradaki aşağıdaki küçük ışıklar olarak görür. Çocuklar benim küçük ışığım diye bir şarkı söylerler. Evet dostum, durum aynen böyledir. Pavlos aralarında evrendeki yıldızlar gibi parlayınız der. Gökteki yıldızlar nasılsa bizler de bu dünyada öyleyiz değerli dinleyicilerimiz. Öyle olmalıyız, parlamalıyız. Hayatımızda, işlerimizde, düşüncelerimizde Mesih yansımalıdır. Yaptığınız her işi hiç mırıldanmadan, çekişmeden yapın. Öyle ki kusursuz ve aldatısız olasınız. Bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya ışık saçan yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun diyor Pavlus. 16. ayette yaşam sözüne sarılın öyle ki Mesih'in gününde bununla övünç duyayım çünkü bu boş koşmadığımı, boş yere emek harcamadığımı gösterecektir. Yaşam ve ışık bağlantılıdır dostum. Yaşam sözüne sımsıkı sarıldığımızda dünyadaki ışıklarızdır. Pavlos, Filipili inanlıların imanlılarını iyi işlerle gösterdiklerini işittiğinde seviniyor. Bu, inanlıların Pavlos'un kalbinde özel bir yerleri vardır çünkü bunlar kendisinin Rab'be yönelttiği kişilerdir. Filipililer 2:17'de Pavlos şöyle diyor, yaşamımın kanı imanınızın oluşturduğu kurbanın ve hizmetin üzerine bir sunu gibi dökülecek olsa bile sevinç duyarım ve sevincimi hepinizle paylaşırım. Bu Tanrı sözünün bütünündeki en harika ayetlerden biridir. İman yaşamının gerçekte nasıl olduğunu göstermektedir. Eski antlaşmadaki en eski sunulardan birinden söz etmektedir. Yaratılış 35. bölüm 14. ayette döndüğümüzde Yakub'un Beytel'de bir anıs dikip üzerine dökmelik sunu ve zeytinyağı döktüğünü görüyoruz. Yakub oraya bir anıt dikti. Sonra Leviler ve Sayılar kitaplarında da bu sunular tanımlanmıştır. Yakılmalık sunuya ve yiyecek sunusuna eklenmesi gereken bir dökmelik sunu olduğunu görüyoruz. Bu hiçbir zaman günah sunusuna ya da suç sunusuna eklenmemeliydi. Kurtuluşla hiçbir ilgisi olmadığından çok sıra dışı bir şeydi. Mesih'in kişiliğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Bir şarap tulumu getirip ateşte yanmakta olan kurbanın üzerine dökerlerdi. Bu sunuya ne olurdu? Buharlaşıp yok olurdu değerli dostum. Evet, buhar oluyordu. Pavlos, yaşamımın Mesih'in sunusu üzerinde bir dökmelik sunu gibi akıtılmasını istiyorum diyor. Pavlos, Rab İsa Mesih'in en üstün kurbanı sunduğunu biliyor. Yaşamının dökmelik bir sunu olmasını, buharlaşmak üzere dökülmesini istiyordu. Geriye görünen olarak sadece İsa Mesih'in kalması için böylesine tükenmek ve unutulmak istiyordu. Mesih'in bütün onur ve yüceliği almasını istiyordu. Pavlus'un düşüncesi buydu. İman yaşamı için daha yüksek bir dilek düşünemiyorum. Filipililer 2. bölüm 18. ayet. Öte yandan diyor, siz de sevinmeli ve sevincinizi benimle paylaşmalısınız. Yani eğer yaşamınız müjdeyi, Tanrı sözünü iyi bir şey olarak gösteriyorsa, benim yaşamım bir dökmelik sunu gibi dökülmüştür. Bundan ötürü birlikte sevineceğiz demektedir. Bu alçak gönüllülükte bir yürüyüştür. Sadece Mesih'in düşüncesine sahip birisi böylesine bir dökmelik sunu olarak dökülebilirdi. Bu çok görkemli bir şekilde harikadır. Pavlos sözlerini sevinç ve sevinme sözleriyle bitirir. Bugün bizler sık sık yanlış şeylerden dolayı seviniyoruz. İsa'nın bizler için öldüğü ve bizlerin de ona hizmet edebileceğimiz düşüncesiyle sevinmeliyiz. İnsanların Tanrı tarafından kullanıldığını ya da insanların kurtulduğu ve imanda gelişmekte olduğu harika bir inanlılar topluluğu olduğunu duyduğumuzda sevinmeliyiz. Eğer alçak gönüllülük içerisinde yürüyorsak, başkalarının başarılarından ötürü sevineceğiz dostum. Çok fazla çekişme ve gururumuz var değil mi? Bu durum, Pavlus'un zamanında Mesih'in davasına zarar veriyordu ve halen de vermektedir. Evet, hepimizde çok fazla çekişme ve gurur vardır. İnanlıda Mesih'in düşüncesinin olması sevinç getirecektir ve Tanrı'yı yüceltecektir. Rab ise isterse Timoteos'u Tezel'den sizlere göndermeyi umuyorum diyor Pavlos 19. ayette. Öyle ki haberlerinizi alıp sevineyim. Timoteos, Pavlos'un ruhsal oğluydu. Pavlos ona büyük güven duyuyordu. Filipili inanlıların durumuyla ilgilenmesi için Timoteus'a güvenebilirdi. Çünkü diyor, sizi ilgilendiren konularda onun gibi içtenlikle kaygı duyan başka kimse yoktur. Filipililer 2 ayet 20. Burada Timoteus'un düşüncesi bizlere açıklanmaktadır ve onun da Pavlos'la aynı düşünceye sahip olduğunu görüyoruz. Eğer Pavlos'la aynı düşünceye sahip idiyse, o zaman bu Timoteus'un Mesih'in düşüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Ve Pavlos, alçak gönüllülüğün Timoteus'un özelliği olduğunu söylemiştir. İnsanları bir araya getirmek için ulusal konseye ya da dünya kiliseler konseyine ihtiyacımız yoktur dostum. Hatta insanları bir araya getirmek için bir organizasyona ihtiyacımız yoktur. Eğer her ikisi de Mesih'in düşüncesine sahipseler, o zaman birliktedirler. Demek ki önemli olan bir konseye, bir kiliseye üye olmak değil, bir organizasyona üye olmak değil, önemli olan Mesih'in düşüncesine sahip olmaktır dostum. Timoteus, Pavlus'a sadık olmuştu. Bazen iman eden biri daha sonra kendisini Rab'be yönelten kişiye düşman olur. Bu tıpkı bir çocuğun anne ya da babasına düşman oluşu gibidir. Aynı şey Pavlus'un da başına gelmişti. Ama genç Timoteus Pavlus'a sadıktı. Sadık ve güvenilen birisiydi. Pavlus ona güvenebildiği için onu Filipili imanlılara gönderiyordu. İnsanların birlikte çalışabilmeleri için değerli dostum, Mesih'le aynı düşüncede olmaları harikadır. Ötekilerin tümü Mesih İsa'nın değil, salt kendi yararını gözetiyor diyor Pavlos, Filipililer 2:21'de. Kendi yüceliklerini düşünen çok sayıda insan vardır. Kendilerine bir isim edinmek istiyorlar. Kendi yüceliklerinin peşinde olduklarından Pavlos'u küçültmeye razıydılar. Bugün Tanrı sözünü bildiren diğer kişilere karşı saygınız nasıl dostum? Ben bir Tanrı adamının eleştirildiğini duyduğumda bir yerlerde çatışma ve kıskançlık olduğunu görebiliyorum. Mesih'in düşüncesi, Mesih'i savunan başka birini eleştirmenize izin vermez. Pavlos, bu diğer adamlara güvenemiyorum diyor. Ama Timoteus'un denenmiş biri olduğunu bilirsiniz. Baba oğul gibi benimle birlikte sevindirici haberin yayılması için çalıştı diyor Pavlos, Filipili inanlılara, Filipililer 2:22'de. Günümüzde insanlar birliktelikten çok söz ediyorlar değil mi? Mesih'in düşüncesine sahip iki kişinin birlikteliğinden daha büyük bir birliktelik olamaz. Evet dostum, bunun altını yeniden çizerek vurguluyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hiçbir yerde Mesih'in düşüncesine sahip iki kişinin birlikteliğinden daha büyük bir birliktelik olamaz. Birbirinizden kilometrelerce uzak olsanız bile birliktesinizdir. Mesih'in düşüncesine sahip olan inanlılar arasında böylesine bir bağlantı olmasının nedeni budur. Bir inanlı erkek ile inanlı kız birbirlerine aşık olduklarında sadece cinsel bir evlilikte sahip olabileceklerinden çok daha büyük bir birlikteliğe sahiptirler. Sadece fiziksel olan bir ilişki sokak köşelerinde satın alınabilir. Ama bir karı koca Mesih'in düşüncesine sahip olduklarında gerçekten birliktedirler. İnsanları bu şekilde bir araya getirebilecek hiçbir insansal tören yoktur. Bu görkemli, harikulade bir ilişkidir. Bundan ötürü işlerimin nasıl gelişeceğini gördükten sonra onu size göndermeyi umuyorum. Bu arada kendim de tez elden gelme konusunda Rab'be güveniyorum diyor Pavlos, Filipililer 2. bölüm 23 ve 24. ayetlerde. Pavlos cezaevindeyken başına gelecek şeyi onlara bildirecek kişinin Timoteus olmasını istiyordu. Pavlos cezaevinden salıverileceğini umuyordu. Gelenekler Pavlos'un cezaevinden bırakıldığını ve bundan sonra gezgin bir şekilde epey bir süre hizmette bulunduğunu söyler. Ancak bu kutsal kitaba kaydedilmemiştir. Hristiyanlar, yani Mesih inanlıları, Roma İmparatoru Nero'nun zamanında zulüm gördüklerinde doğal olarak önderleri olan, çobanları olan Pavlos, Roma'ya geri götürülüp öldürülmüştü. Epafroditos, Mesih'in düşüncesine sahip olan bir başka kişiydi. Kendisi, Pavlos ve Timoteos hep birlikteydiler. Rab'de kardeşler olarak Rab'be hizmet ediyorlardı. Epafroditos, Filipi'deki kilisenin, yani inanlılar topluluğunun vaiziydi, çobanıydı. Kardeşim, iş ortağım ve ruhsal savaş paydaşım Epafroditos, sizden gönderilmiş bir görevli olarak gereksinmemi karşıladı. Onu yine size göndermeyi gerekli gördüm, diyor Filipililere 2:25'te Pavlus. Filipi'de olan kiliseyi Pavlus kurmuştu ama Epafroditos Pavlus'u kıskanmıyordu. Pavlos Epafroditos'u seviyordu çünkü Epafroditos Mesih'in düşüncesine sahip bir kardeşti ve Pavlos ona güvenebiliyordu. Ondan omuz omuza vererek ruhsal savaş savaştığım kardeşim ve paydaşım, emektaşım diye söz eder. Pavlos, o benimle birlikte askerlik yapmaktadır. Benimle birlikte mücadele etmektedir, diyor. Ben yokken sırtıma bir bıçak saplamaz. Düşmanlarımın tarafını tutmaz. İman için benimle omuz omuza mücadele eder demektedir. Sizden gönderilmiş bir görevlidir ve muhtaç anımda bana yardım etmiştir. Pavlos orada, yani Roma'da zincirlerle bağlıyken Epafroditos Pavlos'a pratik yönden yardım eden biriydi, bir kardeşti. Çünkü diyor 26. ayette hepinizi özledi. Üstelik hasta olduğunu duyduğunuz için çok da üzüldü. Bu neredeyse komiktir. Epafroditos hastalanmıştır ve Filipi'deki kiliseye kendi çobanlarının, pastörlerinin hasta olduğu haberi ulaşmıştır. Onları özlüyordu ve büyük bir olasılıkla yaşadığı yeri de özlüyordu. Oradaki kilisenin kendisinin hastalığından ötürü yas tuttuğunu öğrenince daha çok üzüldü, hastalığı yeniledi. Çünkü kendisi hasta olduğu için onların üzülmesi onu çok üzmüştü. Burada bir tür kısır döngü başlamıştır. Ama iyi bir şeydi çünkü Filipi'deki kiliseyle pastörleri, çobanları arasındaki harikulade şahane ilişki ortaya koymuştu. Konferans hizmetimde birçok kilisede konuşmalar yaparım ve bir kiliseyi Tanrı sözünü bildiren ve öğreten pastöre karşı tutumlarına göre değerlendirebileceğimi öğrendim dostum. Bir ihtiyar beni bir kenara çekip, Ali kardeş, harika bir genç pastörümüz var ve Tanrı sözünü bildiriyor dediğinde bu benim yüreğimi sevinçle doldurur. Ama bazen ihtiyarlardan biri beni bir kenara çekip bu vaizden nasıl kurtulabiliriz, kendi görüşlerine fazlasıyla bağlı, dogmatik ve her şeyi yönetmek istiyor der. Ona Tanrı sözünü bildiriyor ve öğretiyor mu diye sorarım. İhtiyarın yanıtı evet ama bu bizde her zaman vardı derse, o zaman Tanrı sözünün o adam üzerinde hiçbir etkisi olmadığını görürüm. Eğer düşünceleri genel olarak kilise tarafından paylaşılıyorsa, o kilisenin geleceği kötüdür. Bir toplulukta, bir inanlılar topluluğunda kutsal kitabı bildiren bir vaizin reddedilebilmesi birçok kilisenin, birçok kuruluşun ölmek üzere olduğunu göstermektedir. Yani ölmek üzere diz çökmeleridir. Göreceğiniz gibi şeytan çok akıllıca davranmaktadır. Saldırısını Tanrı sözünün kendisinden, Tanrı sözünü bildiren adama yöneltmiştir. Bunun doğru olduğunu her tarafta gördüm. Bir kilise için gerçek sınav, çobanlarına karşı olan tutumlarıdır. Epafroditos, kilise tarafından çok seviliyordu ve bu da Filipili kilise hakkında çok olumlu şeyler gösteriyor.